Ayrım 11.
Sayfa 104. Doğrusunu söylemek gerekirse bu sadık arkadaşım olmasaydı ne yapacağımı bilemezdim. Onun elleri sihirli değnek gibi. Üstesinden gelemeyeceği iş yok. Yemek yapabilir, Jenny'ye bakabilir. Parasızlığın ve özellikle benim ev işlerini yürütmedeki beceriksizliğimin bizi soktuğu en çaresiz durumlardan bir çıkış yolu bulabilir. Lenje'nin beni sık sık satrançta yendiğini de ekle. Sadece 22 yaşındaki bu kızın böylesine iyi, anlayışlı ve zeki olması çok ilginç ve etkileyici. Yalnız büyük bir kalbe değil, keskin zekaya sahip olduğu da su götürmez bir gerçek. Friedrich Engels, Brüksel'e Ludwig Feuerbach'tan son derece etkilenmiş olarak gelmişti ve Karl'a uzun uzun Feuerbach'ı anlattı. Sana mektupta da yazdığım gibi dedi Friedrich, Feuerbach birlikte ona yazdığımız mektubu yanıtladı. Yakında mutlaka komünizme ulaşacağına ve yoldaşımız olacağına inanıyorum. Karl şüpheyle başını salladı. Feuerbach'ın soyut ruhun, teolojinin eski ruhu olduğunu ilan ederken haklı olduğu kesin. Hristiyanlığın özünde birçok kafayı aydınlattığı ve onları belirsizlikten, karanlıktan kurtardığı da doğru. Biz geçen yılın Şubat'ında söylediği ve yaptığı her şeyi onaylamadığımız halde onu samimiyetle selamladık. Senin de bildiğin gibi bu konuyu Alman-Fransız yıllıklarında yazdım. Ama o bir devrimci olabilir mi? O zeki ve iyi bir gözlemci ama ne idüğü belirsiz bir taşra yaşamı onu gittikçe daha tembel ve vurdum duymaz hale getiriyor. Maalesef Feuerbach insanın toplumsal bir varlık olduğunu, her zaman mevcut ortam ve koşullara bağımlı olduğunu anlamak istemiyor. İnsanı yalnızca biyolojik açıdan ele alıyor. En büyük yanılgısı da burada. Doğa doğadır ama bu dünyada siyasetten kaçıp sığınabileceğimiz bir yerde yok. Feuerbach istese de istemese de doğa bilimcilerle sosyal bilimcilerin önderleri bir araya gelip omuz omuza olmak zorundalar. Engels susup biraz düşündükten sonra cevap verdi. Feuerbach, Hegel'in doğa ve din felsefesini acımasız bir eleştiri salvosuna tuttu. Sen de hukuk ve devlet felsefesini çözümleyip açıklıyorsun. Sen ne istiyorsun? Bu cesur ve büyük düşünürün susup söylemediklerini benim söylememi mi? Diye sordu Marx alayla. Evet, bunu yapabilirsin. Ama Feuerbach'ın kendisinin de söylediği gibi heyecanlı, duyarlı ve enerjik olduğu için ben yine de onun er veya geç bizim saflarımıza geçeceğine inanıyorum. Şimdilik mektubunda o henüz dinle işini bitirmediğini ve bunu yapmadan da komünizme ulaşamayacağını söylüyor. Komünistlik yine de onun doğasında var. Şehir ve başkent kargaşasına duyduğu tüm tiksintiye rağmen onun yazın kendi Bavyera arkadlarını bırakıp bizim yanımıza Brüksel'e geleceğini umalım ve kaygılarını yenmesine yardım edelim. Tabii tabii diye onayladı Karl, odada dolaşan Engels'in temiz yüzündeki canlılığa ve esnek güzel hareketlerindeki kararlılığa zevkle bakarken. Ludwig Feuerbach, uzun yıllar boyunca Bavyera'nın en güzel beldesinde, Brückberg'de yaşadı. Karamsar ve içine kapanık Feuerbach, köydeki yalnızlığını, doğayı gözlemeyi, ıssız tepelerde ve ovalarda tek başına yaptığı yürüyüşleri seviyordu. Doğanın zekasını ve ruhunu zenginleştirdiğini, yaşamın sırlarını açıkladığını ve çözümsüz olarak gördüğü sorunların nedenleri hakkında ipuçları verdiğini iddia ediyordu. Galilei'nin "Şehir düşünür için hapishanedir" sözünü tekrarlamaktan da çok hoşlanıyordu. Feuerbach kendisini insanların arasına çağıran herkesle tartışıyor, mücadele için yalnızlık ve sessizlikten güç topladığını söylüyordu. Ama mücadeleci değildi ve eylemden kaçıyordu. Pasif karakteri kitaplarına da yansıyan Feuerbach, eserlerinde düşünüp irdeliyor ama başkaldırı ve mücadele çağrısı yapmıyordu. Kutsal Aile'nin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Avusturya Gizli Polisi'nin Viyana'daki önde gelen şeflerinden biri, O zamanlar etkin bir gazete olan Allgemeine Zeitung'dan bir gazeteciden aldığı oldukça büyük paketi incelemesi için Metternich'e verdi. Koyu renk askeri üniforma içindeki Avusturya şansölyesi masanın başına oturmuş, monokluyla kağıtları inceliyordu. Bir zamanlar sarsılmaz güce sahip olan bu yırtıcı hayvan, ihtiyarlığın acımasız hışmından çökmüştü. İnce krem ve pudra tabakası, çukura kaçmış bulanık gözlerinin sönük bakışını, bir cesedinkiler kadar sarı, kırışmış sivri kulaklarını ve sarkmış gerdanını daha da belirginleştirmişti. Dünya gericiliğinin bu korkunç direği, şimdi artık kurbanının üzerine atlamaya takati kalmamış, zavallı, çökmüş bir vaşak gibiydi. Ama Metternich siyasi mücadeleyi bırakmamakta direniyordu hala. İradesine rağmen ortaya çıkan tersliği görmek istemiyordu. Zamanın suratını ne hale getirdiğini insafsız bir netlikle gösteren sarayındaki yüzlerce aynadan, çaresizliğinin verdiği öfkeyle nasıl kaçıyorsa, şimdi de aynı öfkeyle fırtınanın yaklaştığını gösteren siyasi barometreden başını çeviriyordu. Metternich kapağında yazarlarının adını F. Engels ve K. Marx taşıyan, matbaa mürekkebinin keskin kokusunu aldığı yeni kitabı, yüzüklerle dolu kırış kırış parmaklarıyla tutarak bir tarafa bıraktı, rapora göz gezdirdi. Rapor, yayıncı Löwenthal'in mektubuyla muhbirin yazdığı açıklamalı ekten oluşuyordu. Şansölye, emrinde çalışan adamın gitmesine izin verdikten sonra altın çerçeveli gözlüklerini taktı ve okumaya koyuldu. Löwenthal, mektubunu yakından tanıdığı Allgemeine Zeitung'da çalışan bir gazeteciye gönderiyordu. Size Engels ve Marx'ın baskıdan henüz çıkan kitabını gönderiyorum. Şu anda bu kitap ilgi odağı çünkü kısa bir süre önce Marx Paris'ten kovuldu. Engels ve Marx, Ruge'nin Alman-Fransız yıllıklarının en yetenekli yazarları. Uzun süre İngiltere'de yaşamış olan Engels, bu ülkenin toplumsal gerçeklerini mükemmel biliyor. Onun İngiliz fabrika ilişkileri konusundaki bilgileri Almanya'da tartışılmaz olarak kabul edildi. Bu kitap Bauer ailesinin felsefi sosyal yönleriyle mücadele ediyor ve keskin alaycı bir üslupla yazılmış. Dolayısıyla komünizm fraksiyonunu oluşturan Engels ve Marx bir ölçüde aşırı fikirlerin temsilcisi sayılabilirler. Onların kitabı bu Bauer gevezesine yüksekten atıp tutmaya ve zevksiz terminolojiye karşı yapılmış yıkıcı ve muzafferane bir sefer. Her durumda dikkat çekecek, özellikle Eugène Sue'nun Paris'in gizemlerine karşı geliştirdiği yepyeni eleştirel yaklaşımıyla. Aynı zamanda kitapta Fransız devrimi, Fransız materyalizmi ve sosyalizmi hakkında da ilginç notlar var. Bu kitapla tanışmak sizi zengin ve tükenmez bir kaynağa götürecek. Yazarlarının isimleri artık basında tartışma konusu olmuştur. Eğer Allgemeine Zeitung'da bu kitabın geniş, etraflı bir çözümlemesini yazarsanız size minnettar kalırım. Umarım yakında arkadaşlığınıza ne kadar içten değer verdiğimi size ispatlamayı başarırım. Yüz yüze görüşmek dileğiyle. Sadık dostunuz Löwenthal. Frankfurt am Main, 24 Şubat. Metternich mektubun muhbirin üzerine notunu yazdığı son sayfasını çevirdi. Bruno Bauer'e karşı F. Engels ve K. Marx tarafından yazılan ve yakın bir zamanda Rutten ve Löwenthal yayın evi tarafından çıkarılan 21 formalık Kutsal Aile veya Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi adlı kitap harikulade bir olay. Fransa'daki sosyalist hareketi oldukça iyi tanıyan Dr. Löwenthal'in bu hareketi nasıl değerlendirdiğini mektubundan anlamak mümkün. Not imzasızdı ama Metternich uzun süredir Avusturya polisine maaşlı çalışan Alman gazetecinin yazısını tanıyordu. İhtiyar şansölye koltuğunun yüksek oymalı arkalığına yaslandı ve iki genç komünistin kitabını karıştırmaya başladı. Kitaba şöyle bir göz gezdirmek bile ona yazarlarının espri anlayışını, tutkularını ve olağanüstü bilgilerini değerlendirme imkanı verdi. Okumuş insanlar diye düşündü öfkeyle. Ama çağın korkunç zehiri onlara çok kötü bulaşmış. Ve bunun tek nedeni gençlikleri. Zamanla akılları başlarına gelecek, kast düzenini korumanın yararlarını değerlendirmeyi ve paranın çekiciliğine değer vermeyi öğrenecekler. Tüm bu avunmalarına rağmen Metternich'in morali bozulmuştu. 1845 Mayıs'ında Engels'in İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu adlı kitabı yayınlandı. Friedrich, Marx'ın ortaya koyduğu her düşünceyi her zaman derinlemesine inceliyordu. Karl da kendisine arkadaşının kitabını okumaya verdi. Okurken karşılaştığı düşünceler ne kadar derin ve çarpıcıysa, yüz ifadesi o kadar neşeli ve mutlu oluyordu. Karl, işçi sınıfı hakkındaki bu ilk harikulade çalışmanın yazarıyla gurur duyabilirdi. Engels'in kitabında her şey önemli, yeni ve tartışılmazdı. İnsanlık dışı, korkunç çalışma koşulları, tüm yaşamları Dante'nin cehenneminin çemberlerinde dönüp durmaktan ibaret olan insanların sefilliği. Bu sadece görünüş diyordu genç bilim adamı. Bu sadece sonuç. Sonra da Engels bir bilgenin olağanüstü gözlem yeteneğiyle felaketin içeriğini, derin nedenini kavrayabiliyordu. Kapitalist üretim tarzı. Engels sadece burjuvazinin yükselme yasalarını değil, çöküşünün zorunluluğunu da keşfetmişti. Bugünkü sefaletine karşılık emekçilerin gelecekteki zaferinin kaçınılmazlığının bilimsel kanıtlarını da sunmuştu. Kapitalistlere ve burjuvaziye şiddetle saldırıyor, büyük burjuvazinin geniş kitleler oluşturan kölelerini, proletaryayı nasıl baskı altında tuttuğunu anlatıyor, daha sonra da tarihsel materyalizmin keskin ilkeleri doğrultusunda baş kaldıran işçilerin kendilerini sömüren gücü devireceklerini ispatlıyordu. İşçi hareketinin sosyalizmle birleşmesi proletarya egemenliğine giden yolu açacaktı. Kitabın mükemmel dedi Karl Engels'e. Engels'in kitabının yayınlandığı aylarda Marx Feuerbach üzerine tezlerini formüle etti. Tezler Karl odada yavaş yavaş dolaşıp gözünü bir noktaya sabitleyip yoğunlaşırken veya çalışma masasına oturup birbiri ardına puro içerken oluştu. Bu süreçte Feuerbach'ın felsefi görüşlerini tekrar tekrar gözden geçirdi. Kim bilir belki de Marx yeni dünya görüşünün dahiyane çekirdeğini tam da bu yoğun gecelerde keşfetti. Marx eline geçen ilk deftere yaratıcı çözümlemelerini ve düşüncelerinin kısa sonuçlarını not etti. Bu Jenny'nin ev için yapılan harcamaları ve yıkanmak üzere verilen çamaşırların miktarını yazdığı bir defterdi. Felsefeciler şimdiye kadar dünyayı değişik şekillerde yorumlamakla yetindiler. Oysa asıl yapılması gereken onu değiştirmektir diye yazdı Marx. Bu Feuerbach üzerine yazdığı 11. tezdi. Karl dünyayı yorumlamak ve değiştirmek sözcüklerinin altını vurgulayarak çizdi. Marx'ın son derece karışık ve okunaksız yazısında iradesinin ve güçlü bir inancın ifadesi vardı. Sanki o sihirli öğreti ince bir kağıdın üzerine yazılmamıştı da mermer üzerine kazınmıştı. Derin ve veciz uslubu, eski çağlardaki bilgelerin gelecek nesiller için taşlara kazıdıkları cümleleri hatırlatıyordu. İnsana soyut bir bağlamda bakan Feuerbach'ın tam tersine Karl Marx, insanın tüm toplumsal ilişkilerin bir toplamı olduğunu ispatlıyordu. Jenny çocukla birlikte Trier'e annesinin yanına gitti ve Friedrich Avrupa'nın en güçlü kapitalist ülkesini görmesi için Karl'ı 1,5 aylığına İngiltere'ye gitmeye ikna etti. Temmuz'un başlarında iki arkadaş Londra'daydılar. Manş, kıta Avrupa'sını İngiltere'den sadece 30 mil ayırıyordu. Her zaman hırçın olan Boğaz, İngiliz-İskoç devletini, düşmanın saldırılarından hatta her tür etki ve yenilikten koruyan sudan bir sur işlevini görüyordu. Rüzgardan sürekli kabaran histerik manş, adayı yüzyıllardır bir Çin seddi gibi korumuş, burada asırlardır yabancı istilah nedir görülmemişti. Son istilacılar İngiliz krallarının uzun kroniğini keşfeden Norman feodalleriydi. O tarihten sonra kıta devletlerinin gönderdiği filoların, gittikçe güçlenen Adriyatik Denizi'nin, Venedik'inin, Akdeniz'in, Cenova ve İspanya'sının yerini tutmaya hazırlanan bu deniz ülkesinin kıyılarına demir atma çabaları sonuçsuz kaldı. Avrupa pazarını ele geçirmek için savaşan Napolyon'un, Fransız Normandiyası'nın tam karşısındaki kıyıya denizden çıkarma yapma hazırlıkları boşunaydı. İngilizlere karşı yaptığı başarısız saldırılar Napolyon için sonun başlangıcı oldu. Yeryüzünün dörtte üçünün suyla kaplı olduğu eski gerçeğini Keltlerin ve Saksonların torunları herkesten önce keşfetmiş, kara yerine suyu tercih etmişlerdi. Güneşin pek uğramadığı adadaki sert yaşam koşulları sağlam ve acımasız deniz tüccarlarını yaratmış ve fetihlere yöneltmişti. Kristof Kolomb keşfiyle İspanya'dan çok İngiltere'yi zengin etti. Vasco de Gama'nın haritaları Britanyalıları Hindistan'a ve Büyük Okyanus adalarına ulaştırdı. Devletin resmi himayesi altındaki yorulmak bilmeyen İngiliz korsanları hiçbir ciddi engel veya sınırla karşılaşmadan tüm deniz ve okyanusları arşınlayarak değerli madenler çalıyor, köle kaçırıyorlardı. Ustaca yaptıkları bu ticaretten çuha ve koyun ticareti kadar kar elde ediyorlardı. Ele geçirdikleri topraklarda sınır tanımaz bir vahşet uygulayan deniz aşırı tüccarlar, kendi ülkelerine döndüklerinde bir anda değişiyor, çok dindar, ikiyüzlü, boyun eğmeye ve af dilemeye hazır birer kral ve kilise hizmetkarı, ciddi ahlak düşkünü baba veya dalkavuk, uslu oğul kılığına giriyorlardı. Bu kılık değiştirme özelliği sömürgeci tüccar ve memurlarda asırlarca korunmuştu. Sömürgelere giden İngiliz yolcuları, kraliyet bayrağını taşıyan buharlının basamağına bastıkları anda, evde kullanılmak üzere icat edilen maskelerini çıkarırlardı. Ve bu şekilde yıllar geçtikçe İngiliz sömürgeciliğinin ağı, dünyanın yarısından fazlasını içine aldı. Ufacık bir toprak parçasından oluşan ülkenin ustaca attığı oltalara bazı kıtaların tamamı ve kocaman ülkeler takıldı. Yaklaşık yarım milyar insan bu ağların içinde çaresizlikle kıvranıyordu. Mesafeler İngiliz zenginini iş yerinden koparamadı. Avustralya sürüleri ve buğdayı, Kanada'nın süt çiftlikleri, Hindistan'ın pamuk ve çay tarlaları, adaların kauçuğu ve Güney Afrika'nın madenleri efendilerini sürekli ve uzun gezilere zorladı. Su, İngiltere'nin mutluluğunun temeli, savaş alanı, askeri yoluydu. Engels ve Marx Londra'ya varışlarının daha ilk günü parlamento binasını görmeye gittiler. İngilizler, adaletin ve halkın mutluluğunun garantisi olarak gördükleri parlamenter sisteme ulaşmak için ne çok kan dökmüşler dedi Karl, tam teşkilatlı bakanlığı incelerken. Burada kral ve kahramanların, Cromwell zamanındaki püritenlerin asırlık tapınaklarına benzeyen soğuk kabirlerinin yanı başında gri, iç karartıcı parlamento binası yükseliyordu. Londra'nın her tarafında olduğu gibi milyonlarca bacanın saldığı kömür dumanından kararmış taş duvarlar, kubbe ve pencerecikler altına saklı çatı uçları, gotik kuleler, 19. yüzyılın başındaki yangından sonra tekrar inşa edilen karanlık orta çağla yaşıt parlamento binası işte böyleydi. Marx ve Engels yavaşça içeri girdi. Geçmiş asırlardaki hayaletleri andıran devriye, ağır kanlı, gösterişli elbiseler giyen şövalyelerin yarıştığı arenalar kadar engin ve her sesin yankılandığı buz gibi soğuk bir holden geçiyordu. Pliseli zengin kostümler, Tudorlar zamanından kalma deri şapkalar ve bekçilerin ellerindeki dörtgen fenerler, parlamentonun taş duvarlarını mükemmel bir şekilde tamamlamıştı. Dipnot, Tudor, İngiltere'de 16. yüzyılda saltanat süren hanedan ailesi. Bir insan azmanı olan siyah asanın taşıyıcısı, komiser ve çetesi, yıpranmış basamakların üzerinden geçerek avam kamarasının koridorlarında koşar adım yürüdüler. 200 yıl önce yiğit Guy Fawkes, ruhu satılmış parlamentoyu ve acımasız kralı rutubetli karanlık mahzenlerde fıçıları barutla doldurarak havaya uçurmayı hayal ediyormuş. Eylemi birlikte yapacakları arkadaşı tarafından ele verilmiş ve Tower'in ölüm sehpasında şehit olmuş. Ama asi komplocunun hayaleti uzun süre parlamento üyelerinin kabusu haline gelmiş. Ve o gün bugündür her çalışma dönemi öncesinde parlamento binasının altındaki dehlizlerde yapılan geleneksel aramalar Guy Fawkes için grotesk bir anma töreni oluyordu. Kızıl peruğunun bukleleri omuzuna dökülen siyah pelerinli spiker, parlamentonun yanı başındaki soğuk yüzlü devlet hazinesi binasından çıktı. Dipnot, spiker, İngiltere'de meclis başkanına verilen ad. Duvarları fresklerle süslü boş salonlarından, ancak tavandan gelen titrek ışıkla aydınlatılmış, bir kule gibi karanlık parlamentonun toplantı salonuna geçti. Ömrünün sonuna kadar bu görevi yapmak üzere seçilmiş olan spiker, orta çağdaki saray hizmetkarlarının da giydiği bu aynı elbiseyle parlamentonun kutsal yerindeki altın kaplı koltuğa giden aynı yolu sonsuza dek yürümeye mahkumdu. Burada o, İngiliz refahının kaynağını sembolize eden bir çuval yünün üzerinde oturuyordu. Önündeki yeşil çuhayla örtülü yazı masasının üzerinde başkanın silahları, parlamento kararnamelerinin tamamını içeren dosyalar ve sultan asası vardı. Her şeyi usulünce yaparken parlamento tartışmalarının ölgün havasında solup giden katip, yüzlerce yıl önce belirlenmiş gösterişli bir selamla spikeri karşılıyor ve ona ucu açılmış kas tüyünden bir divit uzatıyordu. Bakanlar değişiyordu ama şişman spiker ve dosyaların arasındaki solgun katip daima oradaydı. Spiker tarafsız kalma kuralına boyun eğerek seçildikten hemen sonra kendi partisinden ayrılmak zorundaydı. Bir makinenin dakikliği ve ruhsuzluğuyla parlamento üyelerinin konuşma taleplerini fark etmek ve onlara söz hakkı vermek zorundaydı. O artık köhnemiş parlamento aygıtının vazgeçilmez bir parçasıydı. Bir cimrininki gibi sıkıca kapatılmış dudaklarında ya da uykulu gözlerinde ve yüzünde bir siyaset adamında bulunması gereken mizacı ve düşünce kıvılcımlarını aramak boşunaydı. Spikerin solgun yüzünde ne kötü alışkanlıkların ne de herhangi bir meziyetin izi vardı. Öyle ki herhangi bir kasap tezgahında, bir bankanın muhasebe servisinde veya hapishanedeki dolandırıcıların başında gardiyan olarak da durabilirdi. Doğa bu tür insanları üretmede oldukça cömert sayılırdı. Bu adamın onu vekiller yığınından farklı kılarak spiker koltuğuna kadar getiren tek bir meziyeti vardı: belleği. Raflarında tüm parlamento üyelerinin isimlerinin ve temsil ettikleri illerin bulunduğu akıl almaz derecede düzenli kocaman bir depo vardı. Ama spiker hepsini sima olarak tanıdığı vekilleri bölgelerini söyleyerek çağırırdı. Gelenek öyleydi. Vekilin adı ancak ayıplanacağı zaman söylenirdi.